Paradigma'da Green Talks, Ekoloji ve Çevrenin Sesi serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu seride sizlere çevre ve ekolojinin farklı yönleri ve farklı boyutlarını sunmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Çukurova Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sedat Gündoğdu. Hoş geldiniz hocam.
Merhabalar, hoş bulduk.
Kısaca bu bölümde plastik kirliliği nedir? Plastik kirliliği yaşamımızı nasıl etkiliyor? Atık yönetimi konusunda ne gibi sorunlar yaşıyoruz gibi konulara değineceğiz. Bölümümüze başlamak için hocamıza ilk sorumuzu yönlendiriyorum. Plastik kirliliği denildiğinde ne anlamalıyız? İklim değişikliğinin artan etkisiyle birlikte plastik kirliliğini de göz önünde bulundurduğumuzda bu iki çevre sorunun biyoçeşitlilik açısından ne gibi olumsuz etkileri vardır?
Birincisi plastik kirliliği deyince aklımıza iki şeyi getirmemiz gerekiyor. Birisi fiziksel olarak bir malzemenin doğanın belli bölgelerini işgal etmesi. İkincisi bu malzemenin içerisindeki kimyasalların yarattığı kirlilik. Bu fiziksel olarak gözle görülebilir diye nitelendirdiğimiz kısmın bir de yani çok gözle çok da görünemeyen mikroplastik kısmı var. Onu da biz yine partikül parçacık kirliliği olarak nitelendirebiliriz ama bunun dışında çok ileri analitik tekniklerle tespit edilmesi gereken kimyasal kirlilik boyutu var ki bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu hep böyle ihmal ediliyor. Çünkü biz plastik kirliliğinden falan bahsettiğimiz zaman genelde bize herkesin anladığı çevrede gördükleri poşetti, pet şişeydi ya da tek kullanımlık plastikler olarak düşünüyorlar ama onlardan çok çok daha vahim olan kimyasal yani plastikle eklentili kimyasalların yarattığı kirlilik mevcut. Bu çünkü sadece şeyi etkilemiyor, fiziksel olarak ortamı etkilemiyor. Aynı zamanda ortamın kimyasını da bozuyor, biyolojisini de bozuyor bu etki. Dolayısıyla plastik kirliliği deyince aklımıza bunu getirmemiz gerekiyor.
Hocam teşekkürler ilk giriş cevabınız için. Biz sizle mailleşirken aslında bu noktayı düzeltmiştiniz. İyi ki de düzelttiniz sonra çünkü biraz daha detaylı araştırma yapınca gerçekten durumu vahameti ortaya çıktı. Çünkü mikroplastikleri hani biraz daha belki açabilirsek aslında yani biz de Sezen'le Marmara bölgesinde oturduğumuz için yakinen geçen seneden beri bir müsilaj problemiyle de baş ediyoruz. Bunun zaten hani bu sene olup olmayacağı ayrı bir yere dursun ama Marmara Denizi'nden bir de balık tüketimini de düşündüğümüz zaman sizin de uyarınızla aslında hiç yaygın olmadığını da gördük. Kişi başı sanıyorum 6-8 kilo civarı bir yıllık Türkiye'de balık tüketim var değil mi hocam? Bu doğru mudur? Hani sizin bir
Doğru, hatta daha düşük de olabilir. Yani o veriler 6-8 kilo değil. Ben 5 ile 6 arası diye hatırlıyorum ama tabii burada hangi kriterler baz alınarak o hesaplamalar yapılmış ama bilemiyorum. Ama Türkiye'de şu anda balık tüketimi oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Bunun birçok nedeni var. Bunun birincisi kültürel. Türkiye toplumu balık tüketen bir toplum değil. Sonuçta önemli bir kısmı iç bölgelerde yaşadığı için bu bölgelerde balık tüketimi yaygın gerçekleşmiyor. Bunun yanında tabii bir de balığın pahalı olması gibi bir durum söz konusu. Yani bugün ben bazen bunu levrek fileto paritesi diye bir parite uydurdum kendi adıma. Asgari ücrette ne kadar levrek filetosu alabilirsiniz? Bunu diğer ülkelerle kıyaslıyorum zaman zaman. Mesela İngiltere'de 23 sterline 1 kilo levrek filetosu satın alabilirken Türkiye'de bu fiyat birim olarak 23 birim alabiliyorsunuz. Türkiye'de 500 birim para ödemeniz lazım. 1 kilo levrek filetosu alabilmeniz için. İşin bir diğer ilginç tarafı İngiltere'deki levrek filetolarının büyük çoğunluğu Türkiye'den gidiyor. Buna rağmen daha ucuza alabiliyorlar. Bir asgari ücretlinin İngiltere'de alabildiği miktar bizim asgari ücretlinin alabildiği miktarın neredeyse 3 katı. Yani dolayısıyla ortada böyle bir durumda olduğu için insanlar balığa erişemiyor. Her ne kadar balık ihracat rakamlarıyla övünsek de kendi vatandaşımız kendi topraklarımızdan, sularımızdan avlanan ya da yetiştirilen balığı tüketmekte güçlük çekiyor. Bunun bir avantajı var. İşte bu avantaj da bu kimyasal ve partiküler yani mikroplastik kirliliğine daha az maruz kalmak anlamına geliyor. Yani böyle bir avuntu noktası bulduğumu söyleyebilirim. Şimdi mikroplastik kirliliği meselesi sadece Türkiye'ye özgü bir mesele değil ama Türkiye çok çok daha şiddetli olarak bu kirlilikten etkileniyor. Mikroplastik kirliliği meselesi tüm dünyada tatlı suların, denizin, karaların, havanın ve tüm gıda maddelerinin bir şekilde plastik tüketiminin yaygınlığından kaynaklı olarak kirlenmesi ile eşdeğer anlamlı. Şimdi mikroplastik ne? Mikroplastik 5 milimetrede daha küçük plastiklere verilen isim. Yani bunun 5 ile 1 milimetre olanlarını gözle görebiliyorsunuz. Yani işte sahile gidin. Bir kumu sahile, kumlu bir sahile gidin. Sahilin bir herhangi bir yerinde oturun. Elinizi kumun içine atın. Bu mikroplastiklerden mutlaka göreceksiniz. Bunu söylediğim zaman insanlar ya o kadar mı diyorlar? Evet, gerçekten o kadar. Çok kolaylıkla tespit edilebiliyor. Dolayısıyla mikroplastik kirliliği deyince aklınıza mikroplastik kirliliğinden azade herhangi bir yeryüzü parçası ya da bölümü olmadığını bilmekte fayda var. Bugün Marmara Denizi üzerinde konuşmak aslında bütün denizler üzerinde konuşmakla aynı anlama geliyor. Çünkü sadece Marmara Denizi'nde değil, Akdeniz'de, Ege'nde çok ciddi hem müsilaj hem mikroplastik problemi var. Bunlar bizim atık sularımızla doğrudan ilişkili. Yani bu bizim dediğim bizim ürettiğimiz evsel atık sudan bahsetmiyorum. Yani endüstriyel atık su, evsel atık suyun birlikte çok ciddi bir mikroplastik kaynağı olduğunu söylemek mümkün. Bugün Seyhan Nehri özellikle geri dönüşüm işletmelerinden kaynaklı olarak çok ciddi bir mikroplastik kirlenmesiyle karşı karşıya. Gittiğiniz zaman Seyhan Nehri'ne karışan sulama kanallarının özellikle bu endüstri alanlarından aldığı atık sulardan kaynaklı olarak bir bardak suyun içerisinde yüzlerce mikroplastiği bile görebileceğiniz bir şekilde kirlendiğini görmek mümkün. Dolayısıyla mikroplastik kirliliği çoğunlukla karasal kaynaklı olduğu gibi ilk gittiği yerlerden biri de denizel ortam. Biz zaten mikroplastik kirliliği deyince aklımıza hep böyle denizdeki kirlilik geliyor. Ama tabii bunun yanında yeni yapılan araştırmalardan biz şunu öğreniyoruz. Karasal alanlarda da çok ciddi mikroplastik kirliliği var. Şöyle düşünün. Yediğimiz sebze meyvenin yetiştirilmesinde kullanılan plastiklerin büyük çoğunluğu olduğu gibi toprakta bırakılıyor. Yani biz buna sera yetiştiriciliği diyoruz ama o bildiğiniz büyük seralardan bahsetmiyorum. Özellikle alçak tünel sera denilen daha böyle yere yakın işte turfanda sebze, karpuz, kavun gibi işte salatalık gibi yani bu bahsettiğimiz sebzelerin ve meyvelerin yetiştirilmesinde kullanılan örtü plastikleri ve bunların sulaması için döşenen tek kullanımlık damla sulama boruları olduğu gibi toprakta bırakılıyor. Sonra o alanda tekrar bir ürün ekileceği zaman şey giriyor, bir traktör giriyor ve toprağı karıştırıyor. O kalan plastikler parçalanarak daha küçük boyutlara inip daha alt katmanlara iniyor ve toprakta kalıcı bir haline geliyor. Ne oluyor? Toprağın bir kere organik madde içeriği, toprağın işte biyoçeşitliliği, toprağın verimliliği ve toprağın sağlıklılığı diyelim, sağlığı bozuluyor. Bu da orada yetiştirilen bitkinin sağlığının bozulması, onunla beslenen insanın ve diğer canlıların sağlığının bozulması anlamına geliyor. Biz hep böyle plastiği, mikroplastiği düşünürken sanki plastik kirlenmesi bizim ambalajı açarken başlıyor zannediyoruz ama o ürün ambalaja girmeden önce plastikle, mikroplastikle ne yazık ki bu aktivitelerden kaynaklı olarak kirleniyor. Sadece toprakta değil, havada da çok ciddi bir mikroplastik kirliliği var. Bugün soluduğumuz hava içerisinde çok ciddi mikroplastik partikül bulmak mümkün. Bu stratosfer tabakasında bile mevcut. Yani yapılan araştırmalar solunabilir hava içerisinde gezegenin, atmosferin her tabakasında yani havanın olduğu her tabakasında mikroplastik partiküllerin dolaşabildiğini, bulunabildiğini ortaya koyuyor. Bunlar işte kutuplarda yağmur ve kar olarak tekrar yeryüzüne iniyor. Denizlere iniyor, çöküyor. Ya da ev içerisindeysek yemek yerken, tabağımız boş beklerken tabağımızın içine dökülüyor. Yani çok ciddi bir mikroplastik problemimiz var.
Hocam yanıtınız için teşekkür ederiz. Aslında mikroplastik dediğimiz şey ya da plastik kirli dediğimiz şeye baktığımızda dediğiniz gibi genelde insanların ilk anladığı şey suyun içerisinde, okyanusun, denizin içerisinde olan işte plastiklerin varlığı, denizin kirliliği olarak görülüyor ama ama en temelde hem ekolojik döngü hem de insan sağlığını tehdit eden çok büyük bir sorun. Burada biz aslında bir diğer soruyu da yine şu anda Şubat ayından itibaren güncel bir şekilde hayatımızda yer bulan asbest sorusunu çekmek istiyoruz. Çünkü de yani sizin Yeşil Gazete'de ve Science'da da olmak üzere birçok bu konuda yazınız yer aldı. Takip ediyorum ben de bunu çok yakından. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden sonra en temelde ortaya çıkan çevre sorunları da insan sağlığı sorunlarından birisi asbest konusuydu. Atık yönetimi konusunda bu asbest özelliği nasıl değerlendirebiliriz?
Ben asbest uzmanı değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu benimki bir uzman görüşünden ziyade konu hakkında farkındalığı olan ve bu konuda yapılan çalışmalara mikroplastik kısmından dahil olan bir araştırıcı olarak vereceğim. Dolayısıyla hani bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Hem de bu konuyu çalışan uzmanlara da saygımızı belirtmek açısından bunu söylüyorum. Bir kere Türkiye'de sadece asbest meselesi değil, özellikle inşaat ve yıkıntı atıkları içerisinde çok farklı kimyasallar bulunabiliyor. Çünkü bu kimyasallar o inşaat ve yıkıntı atıkları içerisindeki malzemelere farklı özellikler katmak üzere kullanılıyor. Mesela bir izolasyon malzemesinin içerisine asbest de konulabiliyor. O asbest de bulunabiliyor onun içerisinde. PFAS dediğimiz bizim perfluoralkil içerikler de bulunabiliyor. Bunun yanında işte yanmazlık özelliği sağlayan, yani yanmazlık özelliği kazandıran polibromlu difenil eterler de ya da poliklorurlu difenil eterler de bulunabiliyor. Bunun yanında tabii bir de mikroplastikler bulunuyor. Bugün bunların hepsi aslında bu enkaz atıkları meselesinde birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun yanında tabii ağır metaller var. Ağır metaller de binada kullanılan betonun da içerisinde o betonun içerisinde olmanın yanında orada kullanılan diğer işte biliyorsunuz bütün bina olduğu gibi eşyalarla beraber yıkıldı. İşte penceresi PVC biliyorsunuz içinde cıva bulundurabiliyor ya da işte kurşun bulundurabiliyor bazı plastikler. Bunlar klorlu ve bifenilli malzemeler. İçerisinde fitalatlar var. Başka malzemeler var. Bu mutfak eşyaları, ondan sonra bina eskiyse kullanılan borulardaki asbest, betondaki asbest bunları da düşünmek lazım. İşte etermitler dediğimiz çatı izolasyonunda ya da işte çatının yapımında kullanılan malzemeler de asbest. Yine aynı içerisinde asbest barındırıyor. Yine işte marley dediğimiz bizim eski binalarda zemin kaplaması olarak kullanılan ve bizim çocukken kıtır kıtır ellerimizle parçaladığımız malzemeler ki ne kadar maruz kaldığımızı anlatmak açısından söylüyorum bunu. Bunların hepsini içeren bir durumdan bahsediyoruz. 200 milyon ton gibi bir miktar konuşuluyor. Yani bu bir tahmin ama ben bu tahminin doğru olabilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü bölgeye gittiğimde işte daha 2 gün önce bölgedeydim. Evet 2 gün önce bölgedeydim ve Hatay'da mesela hiçbir binada kimse yaşamıyor. Bütün binalar boş ve büyük çoğunluğu yıkılmak için bekliyor. Yıkılma esnasında herhangi bir önlem yok zaten. Yani işçiler maske takmıyor, sulama yapılmıyor çünkü su kaynakları kısıtlı. Sulamak için daha az suyla daha yüksek toz oluşumunu engelleyici teknolojiler kullanılmıyor. Bu da karla ilişkili yıkım şirketlerinin kar marjından kaybetmemek için yaptığı bir şey. İnsanlar orada yaşayan insanlar var, restoranlar var bazı yerlerde açıkta işte yemek satılıyor, yemek dağıtımı yapılıyor. Yemek dağıtımı yapanların kullandığı plastikler var. İnanılmaz bir atık problemi var. Orası böyle post apokaliptik bir sahne gibi bomboş binaların oldu. Hayvanlar var, evcil hayvanlar, işte sokak hayvanları can çekişiyor. Yani biz 5 tane, 6 tane kediyle karşılaştık, beslemek için durduk. Böyle bu kedilerin hepsinin çeşitli sağlık problemleri vardı. İşte gözlerinde özellikle bir problem var. Bu da tozla çok ilişkili doğrudan. Yani meseleyi sadece asbest üzerinden değerlendirmemek lazım bu enkaz yıkıntı atığı meselesini. Çünkü bunlar götürüyor yol boyunca farklı noktalara bunların döküldüğünü, bu noktaların herhangi bir ortak özelliği olmadığını, hepsinin aceleyle belirlenmiş alanlar olduğunu ve buradaki toz emisyonlarının, kimyasal emisyonlarının da uzun vadede çok ciddi bir problem oluşturacağını söylemek mümkün. Zaten bugün Hatay'a gittiğiniz zaman İlk olarak genzinizin tozla dolduğunu hissedebiliyorsunuz. Ortam çünkü bildiğiniz gibi toz bulutu gibi kaplanmış. Bu tozun içerisinde çok ciddi kimyasallar olma ihtimali yüksek. Bunlar hep böyle işte veriyle anlaşılabilecek, ölçümle, izlemeyle anlaşılabilecek şeyler. Dolayısıyla bunları yapan kurum kuruluşlar mevcut ama sonuçlar henüz yani güvenilir bilimsel yöntemi bilinen işte metodolojisi açıklanmış sonuçlarla henüz karşılaşmadık. Ama en son Çevre Mühendisler Odası'nın yaptığı araştırmada ki muhtemelen özellikle bir çatı malzemelerinden kaynaklı asbest varlığı ortaya konulmuş özellikle çöp depolama, hafriyat atığı depolama alanlarında. Yani biz bölgede su kaynaklarının bundan çok ciddi etkilendiğini tahmin ediyoruz. Buna dair araştırma planları da söz konusu. Yeraltı suyu, yerüstü suyu, denizel ekosistem, ortamdaki işte göçmen kuşlar, sulak alanlar bu alanların hepsi ne yazık ki bundan etkileniyor diyebiliriz.
Teşekkürler hocam. Bölgeden direkt gözlemlerinizi almak da çok kıymetliydi güncel olarak. Çünkü yani 3-4 ay geçti ve sanıyorum hani gündemden de düşmesiyle birlikte belki giderek daha da az konuşuruz. Hatta belki de hiç konuşmuyoruz. O yüzden hani gözlemlerinizle bilimsel aktarımlarınız çok kıymetliydi. Buradan dilerseniz belki biraz aslında hani Adana ve İngiltere'den bahsettik ama biraz Adana örneğine gelirsek sizin de bölgedeki deneyimleriniz çok yüksek. O yüzden hani Seyhan ve Ceyhan Nehri söz konusu. Sezen de Adanalı olduğu için bilahare belki hani ek soru sorabilir, belki onu da devrederim. Bu Adana'da toplanan ve İngiltere'den ithal edilen çöp meselesi ve onun biyoçeşitliliğe etkisi yine bir ara gündemde parladı, sonra yine konuşmamaya başladık ama hani bu konuda sizin özellikle gözlemleriniz ve çalışmalarınız kapsamındaki yorumlarınızı duymak isteriz hocam.
Şimdi bir kere Seyhan ve Ceyhan çok ciddi bir endüstriyel kaynaklı ve evsel kaynaklı atık su problemi var. Bugün Ceyhan Nehri'ne bir organize sanayi bölgesinden, Ceyhan ilçesinden, Osmaniye'den çok ciddi bir atık su karışıyor. Aynı zamanda Ceyhan Nehri'nden yakın bölgelerdeki endüstriyel tesislerde arıtılmamış atık sularını ne yazık ki kanallar aracıyla, yani kaçak deşarjlarla bu bölgelere boşaltıyor. Yani gittiğiniz zaman bugün Ceyhan Nehri üzerinde bir köprüde durduğunuz zaman su değil bir kimyasal kokteylin aktığını anlayabiliyorsunuz. Kokusundan da suyun renginden ve köpürmesinden de bunu söylemek mümkün. Tabii bunun için detaylı kimyasal analizlerin yapılması gerekiyor ama tabii kirlilik için bazı kriterler var. Bunlardan bazıları da işte fiziksel parametreler ne gibi işte koku, renk gibi yani gözlemlenebilir, hissedilebilir parametrelerden bahsediyorum. Aynısı ve daha şiddetlisi Seyhan için de geçerli. Bugün Seyhan Nehri gerçekten denize döküldüğü bölgede suyun yaşanabilir olma özelliği ortadan kalkmış vaziyette. Özellikle tam denize döküldüğü noktaya yakın bölgede, Baharlı Köyü denilen, Tarsus'a bağlı Baharlı Köyü denilen bölgede büyük bir kanal Seyhan Nehri'ne karışıyor ve o kanal ne yazık ki Seyhan Nehri'nin içerisindeki çok az kalmış canlılığı ortadan kaldırıyor. Böyle bir yağmur yağıyormuş gibi. Hani bilirsiniz nehrin üstüne yağmur yağınca böyle köpükler, baloncuklar oluşuyor ya. O şekilde bir baloncuk var. Yağmur yağmadığı halde o baloncuklar işte dipteki yani sedimentteki oksijensiz bölgede meydana gelen gaz oluşumunun bir göstergesi. Zaten o kadar kesif bir koku var ki işte ben 2 gün boyunca o kokuyu burnumda hissettiğimi hatırlıyorum arazi çalışmasından sonra. Yani burada çok ciddi bir mikroplastik de mevcut bu kanallar aracıyla geliyor. Çünkü buraya atık su arıtma tesisi 2 tane var. Seyhan ve Üreğir. Bunların arıtma tesislerinin çıkış suları boşalıyor ki arıtma tesislerinin mikroplastikleri arıtma gibi kapasitesi olmadığını biliyoruz. Yine bunun yanında yine Adana'da Seyhan Nehri'ne dökülen kanallara bölgedeki geri dönüşüm tesisleri, tavukçuluk, tekstil, petrokimya endüstrisinin de çok ciddi atıkları bulaşıyor. Bu bir kompleks bir kimyasal kokteyl, mikroplastikli kimyasal kokteyl nehre boşalıyor. Daha da kötüsü bu kanallardaki suyla tarımsal sulama yapıyor. Yani ve biz bu kirliliği doğrudan besin zincirine transfer ediyoruz. İnsan besin zincirine transfer ediyoruz. Tabii onun dışında bölgedeki su kuşları, kaplumbağa, hatta biz saha ziyaretlerimizde tilki, çakal gibi canlılar da görüyoruz. Onlar da oradaki sulardan içmek zorunda kalıyorlar ve bunların sağlığının ne olduğu konusunda yeteri bilgiye sahip değiliz. Çünkü bir izleme faaliyeti yeterince gerçekleştirilmiyor. Velhasıl Ergene Havzası'nda, Surluk Havzası'nda gördüğümüz şeyin aynısını biz Seyhan Ceyhan Havzası'nda da görüyoruz. Aslında burası biraz da Ergene'nin şeyin arkasında kalmış kısmı. Yani Ergene Havzası bugün ne yaşıyorsa, Dilovası ne yaşıyorsa bugün Seyhan ve Ceyhan Havzası'nda ne yazık ki bunu yaşıyor. bölgede alarm veriyor diyebiliriz kirleticiler açısından her iki nehirde.
Hocam teşekkür ederiz yanıtınız için. Aslında burada buraya kadar konuştuğumuz şeyler en temelde sizin de uyguladığınız şekilde yine vatandaşın, bireyin farkındalığı ve saha çalışması üzerinden hareket ediyor. Ve onun üzerine konuşuyoruz. Bizim son sorumuz aslında size biraz hem tavsiye niteliğinde hem de öğrenmek amaçlı. Yani plastik kirliliği ya da bu mikroplastiklerle mücadele dediğimizde en temelde bireylere sorumluluk yükleniyormuş gibi algılanıyor ve bireylerin plastik kullanımının azaltılmasına yönelik politikalar izleniyor. Burada yani sadece bireyin aldığı sorumluluk yeterli mi? Yani biz başka ne yapabiliriz? Bu farkındalığa nasıl erişebiliriz? O mesela kumsalda bahsettiğiniz o mikroplastikleri nasıl fark ettirebiliriz insanlara? Nereye dikkat edebiliriz diye bir soru yapmak istiyoruz size.
Bir kere bireysel sorumluluğa indirgeme meselesi failin muğlaklaşması anlamına geliyor. Biz işte insanlara pipet kullanmayın önerileri yapıyoruz. Tamam, plastikten uzaklaşın diyoruz ama bunu sorunun çözümü için, kirliliğin ortadan kalkması için söylemiyoruz. Bunu kişinin kendisinin plastiğe maruziyetini azaltmak üzere söylüyoruz. Bir aynı zamanda bu soruna olan katkısını ortadan kaldırmak üzere söylüyor ama sorun devam ediyor. Çünkü kişisel, bireysel katkılardan çok çok daha büyük endüstriyel katkılar söz konusu. Dolayısıyla fail endüstriyel. Endüstriyel failin olduğu bir ortamda bireylerin sorumlulukları üzerinden yapılacak önerilerin hepsinin en belirgin, açık, kristal anlamı faili muğlaklaştırma. Yani biz nasıl ki bugün işte plastik anlaşması toplantıları yapılıyor, Birleşmiş Milletler yapıyor. İkincisi Paris'te, üçüncüsü Kenya'da yapılacak. Nasıl ki burada işte büyük büyük şirketlerin de destekleriyle bizim işte şirket STK'sı dediğimiz STK'ların işte denizden çöp toplayalım, kıyıdan çöp toplayalım, bunlara yatırım yapalım, bu teknolojileri geliştirelim demek üzerinden asıl fail olan plastik üretiminin durdurulması söylemini perdeleme ya çalışıyorlarsa sahada da lokalde de daha doğrusu birebir örneklerde de biz işte pipet kullanmayın, poşet kullanmayın üzerinden sorunu bireylerin sırtına yükleyip sanki alternatifler çok varmış ya da bu kadar plastik üretilmeye devam etmiyormuşçasına insanların bunu tercih ettiği algısı oluşturuluyor. Dolayısıyla burada farkındalık önemli ama farkındalığın yine işte devletler nezdinde yasal bağlayıcılığı olan yasal düzenlemelerle bağlayıcılığı olan yasal düzenlemelerle desteklenen bir plastik üretim azaltım stratejisiyle gerçekleşmesi mümkün. Yoksa plastik azaltım stratejisine işte şöyle şey gibi değil. Bu Ellen MacArthur Vakfı gibi vakıfların yaptığı bir şey var işte şirketlerden taahhüt alıyorlar. Türkiye'de de bunların bir uzantısı var. Şirketler taahhüt veriyor. Şimdi koca bir şirket plastik ambalaj üretiyor. Verdiği taahhütte şu yönetim binalarında tek kullanımlık plastik kullanmayacağız diye bir taahhüt veriyor. Şimdi bunun plastik azaltımına etkisi sıfır ama o şirketin aklanmasına katkısı 100, 101 olarak nitelendirilebilir. Yine işte bir şirket temizlik şirketi, temizlik kimyasalları üreten, ambalaj üreten büyük şirket, ambalajlı ürün üreten büyük bir şirketin küçük bir parçası deniz yüzeyinden çöp toplayan öyle teknolojik aletlerin satılması, pazarlanması üzerine çeşitli girişimlerde bulunuyor. Şimdi kendi ürettiği plastik çöpü toplayıp toplamadığı, bunların katkısının ne olduğu, bunun azaltılmasına dair bir stratejisi, eylem planının olup olmadığına değinmeden bunu yapması, buna biz yeşil yıkama, yeşil aklama diyoruz. Dolayısıyla bu bireylere bunun bu sorumluluğu yüklenmesi meselesi de yeşil yıkamanın bir parçası olabiliyor. Biraz da failin az önce en başta bahsettiğim gibi failin muğlaklaşmasına hizmet ediyor. Ancak kişilerin plastik kirliliğine dair farkındalıklarının artması, oluşmasında hiçbir beis yok. Hiçbir sorun yok. Bunların oluşması lazım. Çünkü her insan sağlıklı bir yaşam hakkına sahip, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkına sahip. Dolayısıyla bunu bireysel olarak plastiğe olan maruziyetini azaltarak kendi bireysel sağlığını, kendi çocuğunun, çoluğunun, işte ne bileyim etrafındaki insanların sağlığını korumak açısından yapması oldukça anlaşılır. Ama şu bilinci, şunu da unutmamak lazım. Plastiğin, kirliliğin şeyi, çözümü bireysel sorumluluklar üzerinden ne yazık ki gerçekleşecek bir boyutu çoktan aştı. Yani 1960'larda, 70'lerde olsaydık bireysel sorumluluk farkındalığı bir işe yarardı ama yılda 400 milyon ton üretiyoruz. Bunun 200 milyon tona yakını tek kullanımlık plastikler. Şimdi bu kadar plastik üretiyorken de bunu 1,5-2 milyar tona çıkartmayı planlıyorken biz önümüzdeki 10-15 yılda kişilere pipet kullanmayın demek çok gerçekçi oluyor. Bunun yerine bizim bir kere tek kullanımlık plastik üretimini yasaklamak, durdurmak, azaltmak, kısıtlamak lazım. Kısıtlamamız lazım. Bunu yapmadan insanlara alternatif malzemeler öneremezsiniz. Çünkü tek kullanımlık kültür zaten bu sorunun temel besleyicisi niteliğinde.
Hocam çok teşekkürler. Hani çok da vaktinizi almadan belki son olarak şeyi de sormak isteriz hocam. Bizim özellikle siz önceki soruda bahsettiniz ama hani bu mikroplastik arıtma faaliyetlerinin yürütülmesi özellikle hani Türkiye bir AB aday ülkesi olarak işte AB'nin yeşil mevzuatı ya da yeşil dönüşümüyle uyumlu bir şekilde bunu yürütebiliyor mu? Ya da bu durumda hani güncel bir gelişme var mı onu sorarak belki bitirebiliriz. Sizin bir şeyiniz varsa bu konuda.
Bu tür girişimler var. Yani arıtma meselesi biraz tabii çetrefilli bir mesele. Yani arıttığınız şeyi ne yapacağınız sorusu ortaya çıkıyor böylelikle. Çünkü plastik dediğiniz ürettiğiniz zaman ürettikten sonra onun tüketim sonrası yani bizim hat sonu dediğimiz hattın sonundaki noktalara değinen çözüm önerileri sorunu ortadan kaldırmıyor. Yani demek istediğim bu. Ama tabii ki yani plastik üretiminin azaltılmasıyla beraber bunların çevreye karışmamasının engellenmesi girişimleri oldukça faydalı. Ama biz dediğim en başta bahsettiğim gibi musluğu kapatmadan bu tür çözümlerle, bir çözüm yaklaşımlarıyla, çözüm önerisi çözüm önerisine güvenmekle aslında doğru bir yöne gitmemiş olacağız. Bunu söylemek mümkün. Ama tabii bu tarz girişimler var. Ben de bir öğrenciye danışmanlık yapmıştım, lise öğrencisine. İşte çamaşır makinesinden çıkan atık suyun işte çok basit bir filtreyle mikroplastikten arındırılması gibi bir çalışmaydı. Çok başarılı bir çalışmaydı. İyi de ilk etapta iyi de bir puan almıştı ama ne yazık ki hep duyduğumuz bu işte TÜBİTAK öğrenci yarışmalarındaki akıbetlerden. Çünkü kalifiye hakemlere denk gelmiyor bazen. Ben okudum değerlendirmeleri ama bazı değerlendirmelerin çok hakkaniyetli olmadığını kanaat getirdim. Ama yine de çok kıymetli bir fikirdi. Böyle çalışmalar, böyle girişimler var. Büyük şirketler bunları özel modeller için yapıyor. Yani her makineye tak çıkart, ucuz erişilebilir, insanların her bütçeye uygun yapılması aşamasında değiliz. Ama bununla ilgili gelişmeler olacağını söylemek bekliyorum ben de. Bununla ilgili gelişmeler olmasını ben de bekliyorum. Dediğim gibi bunlar tabii ki ikincil çözümler. Yani downstream dediğimiz çözümler yani aşağı yönlü aşağı akışın dibini şey, bizim upstream çözümlere ihtiyacımız var. Yani ne gibi? Peki plastik ambalaj şimdi bir gıda ürünü alıyorsunuz, peynir alıyorsunuz plastik ambalajda. Onun içerisinde mikroplastik karışmasını engelleyebilmeniz için o ambalajın plastik olmaması lazım. Dolayısıyla belki ambalaj tasarımlarının, yeni ambalaj malzemelerinin daha az mikroplastik üreten ve daha az çöp haline gelen formlara evrilmesi gerekiyor. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yok maalesef. Çünkü bu yatırım demek, kar marjının azalması demek. Yani birçok anlamı var bunların. Şu anda Paris'teki tartışmalar da aslında biraz da bu eksende yürüyor. Burada kimin bu işten bu anlaşmanın yasal bağlayıcı olup olmayacağı konusunda belirleyici olacağını İşte zaman gösterir. İşte burada farkındalık önemi ortaya çıkıyor. İnsanlar bu konuda farkındalık gösterir ve bir şey yaparsa, nasıl söyleyeyim, talep oluşturursa belki biz de bu tür anlaşmaların daha yaptırım gücü olan, yasal bağlayıcı olan hale gelmesi konusunda başarılı oluruz diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler hocam. Sizi daha fazla tutmadan ben son sözü Sezen'e vereyim. Eğer hani aklımda bir soru varsa sonra kapatabiliriz.
Aslında sorun yok hocam ama yani şöyle naçizane bekleme yapabilirim. Ben normal iklim değişikliği çalışıyorum ve sizin anlattığınız bu plastik kirliliği, mikroplastikle mücadele süreci iklim değişikliğiyle mücadele o politika yapım süreciyle çok benzer bir profil. Siz anlattıkça ben çok benzer, nispeten benzer bir profil gördüm. En temelde çevre sorunlarıyla mücadelemiz maalesef ki birey seviyesinde kalıyor anladığım kadarıyla. Yeteri kadar o dediğiniz gibi upstream çözümlere ulaşamamış durumda diye ben de bir ekleme yapabilirim. Teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Böyle bir programa dahil ettiğiniz için umarım çok sayıda insana ulaşır ve bu konudaki sorunun vehametini daha fazla insanın anlamasına yardımcı oluruz. Katkı sağlarız.
Çok sağ
Teşekkür
olun katkılarınız için.
Görüşmek üzere.
Kendinize
Çok
iyi
sağ olun.
bakın hocam.
Hoşça kalın hocam.